Ayrım 22.
Elbette Aspinella da rüşvetler alıp kişilerin suçlarını hafif göstermişti. Ama genç kadın bu oyuna patronu Di Benedetto uyuşturucu parasından pay alması için ısrar ettiğinde biraz geç başlamıştı. Paul onu yıllar boyu korumuş ve birkaç aylığına da aşığı olmuştu. Bu adam yatakta pek fena değildi. Ama cinselliği, kış uykusu güdüsünün bir parçası olarak kullanan tembel bir ayı gibiydi. Genç kadının gerçek anlamda yozlaşması onun dedektifliğe yükseldiği ilk günde başlamıştı. Polis merkezinin dinlenme salonunda Ganji adlı küstah ve zorba tavırlı beyaz tenli bir polis iyimser sözlerle Aspinella'ya şöyle takılmıştı. "Hey Aspinella, senin cinsel organın ve benim kaslarımla uygar dünyadaki tüm suçları silip süpüreceğiz." Bu sözlere salondaki kara derili polisler de dahil herkes gülmüştü. Aspinella adama buz gibi bakışlarla bakarak, "Sen hiçbir zaman benim iş ortağım olamazsın. Bir kadına hakaret eden adam küçük penisli, ödlek bir dedektiftir." demişti. Ganji konuşmasını temelde arkadaşça bir düzeyde sürdürmeye çalışıp, "Benim küçük penisim, sen bir kez denemeyi istediğin anda cinsel organının ateşini söndürebilir. Ne olursa olsun bir kez şansımı denemek isterdim." diye karşılık vermişti. Aspinella taş gibi katılaşmış yüzünü ona çevirip, "Kara, sarıdan daha iyidir. Sen git, mastürbasyon yap, pislik." demişti. Bu sözler üzerine salondakiler şaşkınlıktan donar gibi olmuş ve Ganji'nin yüzü pancar gibi kızarmıştı. Bu denli kötücül kin, kavga etmeden geçiştirilemez olduğundan iri yarı adam kadın polisin üzerine yürümüştü. Resmi üniformalı Aspinella hemen tabancasını çekmiş ve adama çevirmeden konuşmuştu. "İstersen saldırmayı bir dene, hemen senin hayalarını havaya uçurayım." Salonda bulunan herkesin o anda genç kadının tetiği çekeceğinden kuşkusu yoktu. Ganji hemen durmuş ve tiksinir pozlarla başını sallamıştı. Elbette ki olay üstlere bildirilmişti. Durum Aspinella yönünden ciddi bir suçtu. Ancak Di Benedetto, bölümünde açılacak idari bir soruşturmanın New York polisi içinde siyasal bir bunalıma yol açacağını sezinleyecek kadar zekiydi. Kendisine ulaşan raporu sümenaltı etmiş ve Aspinella'nın bu davranışından o kadar etkilenmişti ki kadını kişisel kadrosuna alıp ona kılavuzluk yapmaya başlamıştı. Olayda Aspinella'yı en çok etkileyip üzen, o gün salonda en az 4 zenci polisin bulunuşu ve adamlardan hiçbirinin kendisini korumaya girişmeyişiydi. Gerçekte kara derili polisler de beyaz polislerin yaptığı şakalara katılıp yürekten gülmüşlerdi. Cinsel sadakat, ırkla ilgili sadakatten belli ki daha güçlüydü. Daha sonra Aspinella'nın kariyeri bölümünün en iyi polisi düzeyine çıkmıştı. Genç kadın uyuşturucu satıcılarına, gaspçı ve silahlı soygunculara karşı acımasızdı. Kara ya da beyaz ırktan olsun kimseye hoşgörülü değildi. Suçlulara silahla ateş ediyor, eline geçenle onlara vuruyor ve onları olabildiğince aşağılıyordu. Aspinella'ya karşıt suçlamalar yapılıyor ama sicili iyi olduğundan bir sonuç alınamıyordu. Ancak bu suçlamalar onun topluma karşı öfkesini artırmaktaydı. En kötü serserilere karşı kenti korumaya çalışırken adamlar nasıl olur da kendisini suçlamaya cesaret edebilirdi? Bu arada Di Benedetto her bakımdan Aspinella'yı destekliyordu. İki yeni yetme gaspçının Harlem'de iyi aydınlatılmış sokaktaki apartmanının önünde Aspinella'nın çantasını kapıp kaçmaya çalıştıkları olayda kafa karıştırıcı bir durum ortaya çıkmıştı. Olanlardan biri Aspinella'nın yüzüne vurmuş, öteki çantasını kapmıştı. Bunun üzerine kadın polis hemen tabancasını çekmiş ve yeni yetmeler oldukları yerde donar gibi kalmışlardı. Aspinella o anda bilerek ve düşünerek iki oğlana da ateş etmişti. Bu davranışı yalnızca yüzüne vurdukları için değil, kadının yaşadığı çevrede gaspçılık yapılmaması için verdiği bir mesajdı. Sivil toplum örgütleri bu olay üzerine protesto yürüyüşleri düzenlemiş ama New York polisi genç kadının kabul edilebilir bir güç kullandığı kararına varmıştı. O olayda Aspinella suçlu olduğunu biliyordu. Önemli boyuttaki bir uyuşturucu satışı için de genç kadına ilk rüşvetini aldırtan Paul Di Benedetto'nun sözleri olmuştu. Adam sevecen bir amca gibiydi. Aspinella, günümüzde bir polis mermileri pek fazla merak etmez. Onlar işin bir bölümüdür. Şu anda polis, sivil toplum örgütleri, gördüğü zarar için mahkemeye başvuran yurttaşlar ve suçluları düşünmek, onlardan endişelenmek durumundadır. Emniyetteki seçilmiş patronlar oy almak üzere, özellikle senin gibileri cezalandırmak için hapse tıkacaktır. Sen doğal bir kurbansın. Bu nedenle sokaklardaki uyuşturucu düşkünleri gibi tecavüze uğrayacak, soyulacak ya da bir cinayete kurban gideceksin. Öyle mi olsun istersin? Ya da kendini koruyacak mısın? Bu parayı al. Böylece daha şimdiden satın alınmış emniyet tekerleğinden çok daha fazla korunma sağlamış olacaksın. 5-6 yıl içinde elinde bir demet parayla emekliye ayrılabilirsin ve bu şekilde bir gaspçının saçını karıştırdığın için telaşa kapılmak zorunda kalmayacaksın. İşte böylece Aspinella da kervana katılmış, giderek artan rüşvet paralarını gizli banka hesaplarına yatırmaktan büyük keyif alır olmuştu. Oysa suçlu kişilere karşı sert tavırlarını kesinlikle yitirmiyordu. Ama bugün yapacakları çok farklı bir işti. Cinayet işlemek üzere bir anlaşma yapıyorlardı. Aslına bakılırsa Astor, mafya örgütlerinin önde gelen kişilerinden biriydi. Onu ortadan kaldırmak zevkli bir şey olacaktı. İşin en hoş tarafı da kadın polisin işini yapıyor olmasıydı. Üstelik küçük bir riske girilip büyük bir turda bir para alınacaktı. Payına düşen $500,000. Paul arabayı Güney Park'ı karayolunda sürüyordu. Birkaç dakika sonra küçük bir alışveriş merkezinin otoparkına gireceklerdi. Bu alışveriş merkezinde 2 katlı 12 mağaza vardı ve şu saatte bütün mağazalar kapalıydı. Vitrininde kırmızı neon lambalı yazısı olan pizzacı bile kapalıymış gibi görünüyordu. İkisi de kapıları açıp bej renkli arabadan indiler. Paul, "İlk kez bir pizzacıyı bu kadar erken saatte kapalı gördüm," dedi. Saat gecenin 10'uydu. Di Benedetto, Aspinella'yı pizzacının yan kapısına doğru yönlendirdi. Kapı kilitliydi. Orada bir sahanlığa doğru yükselen 12 basamağı tırmandılar. Sahanlığa açılan solda suit halinde 2 ve sağda bir odanın kapısı vardı. Paul eliyle bir hareket yaptı. Ve kadın polis soldaki suit odaları kontrol ederken adam koruma olarak basamakların üst başında dikildi. Sonra sağdaki odanın kapısına gidip açtılar. Heskov odada onları bekliyordu. İri yarı adam çevresinde 4 sarsak ayaklı iskemlenin bulunduğu uzun tahta bir masada oturuyordu. Masanın üzerinde içi iyice doluymuş gibi görünen kaba kumaştan yapılmış bir spor malzemesi çantası vardı. Heskov Paul ile el sıkıştı ve Aspinella'yı başını eğerek selamladı. Kadın polis ömrü boyunca yüzü bu kadar beyaz olan bir adam görmemişti. İki polis de masaya yerleştiler. Sönük bir lambanın sağladığı yetersiz aydınlatmalı odanın penceresi de yoktu. Paul elini uzatıp spor çantaya hafif hafif vurdu. "Hepsi burada mı?" "Elbette," dedi Heskov. Aspinella adamın yüzünü daha yakından görüyordu. Ensesinde bile renk kalmamıştı. Adam spor çantada $1,000,000 taşıyorsa sinirli olmakta haklı sayılırdı. Gene de Aspinella ayağa kalkıp odada bir dinleme düzeni var mı diyerek bir kontrol turu attı. Paul, haydi çantadakilere bir göz atalım dedi. Heskov çantanın ağzındaki kordonu gevşetti ve tersine çevirip içindekileri masanın üzerine boşalttı. Lastik bantlarla bağlı 20'ye yakın banknot paketi masanın üzerine döküldü. Paketlerin çoğu $100'lıktı. $50'lık paket yoktu. $20'lık yalnızca 2 paket vardı. Paul içini çekip söylendi. Lanet olası $20'lıklar. Tamam, onları yeniden çantaya koy. Heskov paraları çantaya doldurup kordonu sıkıladı. Müşterim işin olabildiğince çabuk bitirilmesini istiyor dedi. Paul, 2 hafta içinde bitirilecek diyerek yanıtladı. Çok iyi. Aspinella spor çantayı omzuna asarken çok da ağır değilmiş diye düşündü. $1,000,000'lık kağıt para o denli ağır değildi. Aspinella, Paul'in Heskov ile el sıkıştığını gördü. İçi daralıp sabırsızlaştı. Şu lanet olası odadan bir an önce dışarı çıkmalıydılar. Genç kadın önden yürüyüp merdivenlere doğru ilerledi. Bir eliyle spor çantasını omzunda dengeliyor, öteki eli silahını çekmek üzere hazır bekliyordu. Arkasından Paul'ün geldiğini işitti. İki polis şimdi soğuk karanlığın içine çıkmışlardı. Oysa ikisi de dar ve yarı karanlık olan odada ter içinde kalmışlardı. Yardımcısına, "Çantayı bagaja koy," dedi Paul. Kendisi sürücü koltuğuna oturup purosunu yaktı. Aspinella da dolaşıp öteki kapıdan arabaya bindi. "Parayı paylaşmak için nereye gidelim?" "Benim evime gidemeyiz. Çocuk bakıcım var." "Benim evim de olmaz. Karım evde. Bir motelde oda kiralamaya ne dersin?" Aspinella suratını ekşitince Paul, "Haydi benim büroma gidelim. Kapıyı kilitleriz orada," deyince ikisi de güldüler. "Sen bagajı bir kez daha kontrol et," diyen Paul ekledi. "Kilidin iyice tuttuğuna emin ol." Aspinella durumu tartışmadı. Arabadan inip bagajı açtı ve çantayı ortaya çıkardı. Ve aynı anda Paul kontak anahtarını çevirdi. Büyük patlama alışveriş merkezine bir cam yağmuru yağdırdı. Chevrolet araba gökte yüzer gibi uçtu ve Paul Di Benedetto'nun bedenini ufak parçalara ayırarak yere büyük bir maden kütlesi halinde indi. Aspinella 5 metre öteye fırlamış, bir kolu ve bacağı kırılmıştı. Ancak kadını bilinçsizliğe iten son şey şişen bir gözü olmuştu. Heyecan içinde pizzacının dar odasında bekleyen Esco, binanın karşısından bedenine bastırılan hava dalgasını algıladı. Koşar adım merdivenleri inip uzak bir köşede park edilmiş arabasına seyirtti. 20 dakika sonra Brightwater'daki evine varınca kendisine sert bir içki hazırladı. Sonra spor çantadan polisler gelmeden önce alıp cebine soktuğu 100 dolarlık iki paketi ortaya çıkardı. Paraları saydı. 40 bin dolar bu işten kazandığı hoş bir ikramiyeydi. Yarın oğluna 1000 dolar harçlık verecekti. Kalan parayı da gizli hesabına yatıracaktı. Esco gece geç saatte televizyondaki haberlerde alışveriş merkezindeki patlamanın ayrıntılarını izledi. Olayda bir dedektif ölmüş, öteki de fena halde yaralanmıştı. Olay yerinde para dolu bir çanta bulunmuştu. Ancak bulunan paranın ne kadar olduğu haberlerde söz konusu edilmiyordu. Aspinella hastanede 2 gün sonra bilincine yeniden kavuştuğunda bulunan para ile ilgili olarak sıkı sıkıya sorgulanmasına şaşmadı. Oysa onu hayrete düşüren şey bulunan paranın 1 milyon dolar değil de 40 bin dolar eksik oluşuydu. Kadın polis para hakkında bilgisi bulunduğunu kesin kes yatsıdı. Dedektiflerin şefinin bir dedektifle gecenin geç bir saatinde orada ne yaptığını sordular. Aspinella kişisel bir durum olduğunu söyleyerek diğer soruları yanıtlamaya karşı çıktı. Sağlığı bu denli ciddi durumda olduğu halde kendisini acımasızca sorguladıkları için genç kadın pek öfkeliydi. Oysa adamlar kendisine hiç değer vermiyor, iyi sicilini hiçbir şekilde dikkate almıyorlardı. Soruşturma kadın polise zarar vermeden sona erdi. Amirleri onu kovuşturmayacaktı. Olaydan sonra bulunan para için de başka araştırma yapılmayacaktı. Aspinella bir haftalık iyileşme sürecinden sonra kol ve bacağı alçılar içindeyken başlarına ne geldiğini anlayabildi. Onlara bir tuzak kurulmuştu. Bunu yapabilecek tek kişi Esco idi. 1 milyon dolardan 40 binin eksik oluşu, o açgözlü domuzun kendi adamlarını bile soyabileceği anlamına geliyordu. Aspinella, "Eh," diyerek düşünüyordu. Biraz daha iyileşip ayağa kalktığında elbette Esco ile bir kez daha karşı karşıya gelecekti. 10. Bölüm. Astor artık eskisinden çok daha fazla dikkatli davranıyordu. Yalnızca öldürülmekten değil, herhangi bir bahaneyle tutuklanmaktan da çekinmekteydi. Evini 5 kişilik güvenlik ekipleriyle 24 saat boyunca koruma altında tutuyordu. Evin çevresine duyarlı alıcı aygıtlar ile gece gözlemesi için kızılötesi ışınlı lambalar yerleştirilmişti. Evinden dışarı çıkma riskini göze aldığında 2 kişilik 3 güvenlik timi yani 6 koruması yanında oluyordu. Kimi zaman gizlilik ve şaşırtmaya öncelik verip yalnız başına evden çıkıyor, karşısına 1-2 kişilik saldırgan çıkarsa kendi gücüne güveniyordu. Bu işte 2 dedektifi havaya uçurması gerekli olmuştu ama polis de baskısını artırmıştı. Dedektif Aspinella iyileştiğinde Heskov'un kendilerine ihanet ettiğini anlayacaktı ve Heskov konuşursa kadın polis bu kez genç adamın karşısına dikilecekti. Şu anda Astor yaşadığı büyük sorunların boyutunu öğrenmiş bulunuyordu. Baba April'in ölümünden kimlerin sorumlu olduğunu biliyor ve önünde dikilen ciddi problemlere hazırlık yapıyordu. Karşısında ilk olarak temelden dokunulmaz biri olan FBI ajanı Kurt Çilke vardı. Cinayette vur emrini Timona Portella vermişti. Portella'nın yanı sıra Inzio Tulippa, Graziella ve Peru Genel Konsolosu da bu olayda sorumluydular. Astor'un sorumluları cezalandırma etkinliğinde tek başarılı olduğu Sturzo kardeşlerdi. Onlar da bu olayda yalnızca piyon düzeyindeydi. Genç adamın bu konuda sahip olduğu bilgiler öncelikle Sturzo kardeşler ile Heskov'dan gelmişti. Ayrıca Bay Pior ile Baba Craxi'nin yaptırdığı soruşturmalar ve hatta Octavius Bianco'nun Sicilya'daki araştırmaları ek bilgiler getirmişti. Eğer mümkün olsa Astor tüm düşmanlarını aynı zamanda tek bir yere toplayacaktı. Ancak bu mümkün değildi. Üstelik Bay Pior ile Baba Craxi onu Ajan Çilke'ye dokunmaması için uyarmış, ters tepkilerin çok şiddetli olacağını söylemişlerdi. Ve ortada Nicole'ün yakın arkadaşı Peru Genel Konsolosu Mariano Rubio vardı. Yeğeninin bu adama sadakati ne boyuttaydı? Baba April için FBI'ın hazırladığı dosyadan bir bölümü görmesini yeğeni neden istememişti? Nicole kendisinden neyi gizliyordu? Boş kaldığı dakikalarda Astor bugüne dek sevdiği kadınları özlüyordu. Önce öylesine genç, tutku ve arzu dolu küçük bedeniyle zorla kendisini sevdiren Nicole vardı. Ama bugünlerde yeğeni çok değişmiş, tutkusu politika ve kariyeri üzerinde odaklanmıştı. Ve Astor, Sicilya'daki Buji'yi anımsıyordu. Buji gerçek anlamda bir telekız değildi. İnsana çok yakınlaşabiliyor ama uzağı göremeyen iyi niyetiyle kısa zamanda öfke nöbetlerine kapılabiliyordu. Astor Buji'nin görkemli yatağını, onunla geçen ateşli Sicilya gecelerini, birlikte yüzüşlerini ve varilden salamura zeytin yiyişlerini unutamıyordu. Buji'de en çok sevdiği huylar kızın kesinlikle yalan söylememesi, yaşamını ve birlikte olduğu öteki erkekleri dürüstlükle anlatmasıydı. Kendisi vurulduğunda kız ona büyük sadakat göstermiş, boğazından kanlar akarken onu tutup denizden çekmişti. Sonra çirkin yarasını örtmek üzere kalın bir kolye ile üzerinde Kutsal Meryem Ana olan madalyon vermişti. Daha sonra Astor Rosie'yi düşünüyordu. Rosie ona ihanet eden Amerikalı kızdı ama öylesine tatlı, güzel ve duygusaldı ki. İhanet ederken bile genç adama sevdiğini söylüyordu. Gene de birlikte olduklarında kız her zaman Astor'u mutlu etmişti. Genç adam Rosie'ye olan duygularını köreltmek için onu Sturzo kardeşlere ikram etmiş ve kızın oynadığı o role yakıştığını, sahteliklerle dolu yaşamında yeni bir düzenleme yapmayı başardığını görmüştü. Ve sonra Astor aklını yoklarken bir hayalet gibi orada yer alan Ajan Çilke'nin karısı Georgette'i anımsıyordu. Bu anımsaması ne salaklıktı. Yalnızca bir akşamını o kadını gözleyerek hiç inanmadığı insan ruhunun değer biçilemez pahada olduğuna ilişkin kadının saçma sözlerini dinleyerek geçirmişti. Gene de Georgette'i unutamıyordu. Öyle bir kadın nasıl olmuş da Kurt Çilke gibi bir adamla evlenmişti. Kimi gecelerde de Astor, Rosie'nin evinin bulunduğu semte gidiyor ve kızı araç telefonundan arıyordu. Rosie genç adamı şaşırtan şekilde her zaman yalnız oluyordu. Bunu da doktorasını hazırlamakla pek meşgul olduğu için dışarı çıkamadığı ve kimseyi aramadığı biçiminde açıklamıştı. Durum lokanta ya da sinemaya gitmeye cesaret edemediği için Astor'a pek uygun düşüyordu. Bunları yapmak yerine genç adam doğu yakasında Zabar'ın yerinde durup Rosie görünce keyifle gülümsediği bazı tatlılardan alıp ona götürüyordu. Bu arada Aldo Monza hep arabada oturup Astor'u beklemekteydi. Evde Rosie de hazırladığı tüm yemekleri açık büfe gibi sergilemiş ve şarap şişesini açmış olarak onun gelişini bekliyordu. Yemek yerlerken kız arkadaşça davranışlarla bacaklarını genç adamın kucağına uzatıyor, birlikte oldukları için yüzü mutlulukla ışıldıyordu. Astor'un her sözünü sevinmiş gibi gülümseyerek hoş karşılıyordu. Kızın karşılıksız verdiği bir ödüldü bu. Genç adam onun birlikte olduğu her erkeğe aynı şekilde davrandığını biliyor ama bunu sorun haline getirmiyordu. Ve birlikte yatağa girdiklerinde Rosie hep tutkulu, aynı zamanda hoş ve yakın davranıyordu. Yüzünü genç adamın tenine sürüp öpüyor ve "Biz gerçekten çok yakın arkadaşlarız." diyordu. Bu sözler Astor'un içine buz gibi bir duyguyu sokuyordu. kızın kendisi gibi bir adamla çok yakın arkadaş olmasını istemiyordu. Böyle anlarda kendisinin klasik anlamda eylemleri olmasını özlüyor ama kızı yeniden görmekten kendini alıkoyamıyordu. Kızın evinde hep 5-6 saat kalıyor, sabah saat 3'te oradan ayrılıyordu. Bu sırada bazen kız uykuda oluyor, Astor ona gözlerini dikip uzun uzun bakıyor, onun yüz hatlarındaki gevşemeyi, sanki tüm ruhuyla özgür kalmayı isteyen bir savaşımı sürdürerek, tüm varlığıyla hüzünlü bir kırılganlık ve irade gücü içinde bulunduğunu görebiliyordu. O gece Astor erkenden Rosie'den ayrıldı. Dışarıda bekleyen arabasına bindiğinde Aldo Monza, Bay Yuick'i araması için ivedi mesaj aldığını söyledi. Yuick, Astor ile John Hescoe'un aralarında kullandığı şifreli bir attı. Genç adam hemen araç telefonunu açtı. Hescoe'un sesi pek telaşlıydı. "Durumu telefonla konuşamam, en kısa sürede buluşmalıyız," dedi. Astor, "Nerede?" diye sordu. "Madison Square Garden spor salonunun önünde seni bekleyeceğim," diyen Hescoe ekledi. "Beni biraz sonra oradaki iki sütunun arasından alın." Astor kullandığı arabayla Garden salonunun önünden geçerken Hescoe'un kaldırımda dikildiğini gördü. Adamın önünde durduklarında arka koltuğa geçmiş olan Aldo Monza tabancasını kucağına almıştı. Genç adam uzanıp kapıyı açtı ve Hescoe'u ön koltuğa yanına aldı. Soğuk hava iri yarı adamın yüzünde kırmızı lekeler yapmıştı. Hescoe Astor'a "Başım fena halde dertte," dedi. Genç adam içinden buz gibi bir akımın geçtiğini hissederek sordu. "Ne oldu?" Araba harekete geçtiğinde Hescoe başını öne eğdi. "Timona Portella, senin yeğenin Marc Antonio'yu kaçırdı ve neresi olduğunu bilmediğin bir yere götürdü. Yarın seni bir görüşmeye çağırıyor. Rehin tuttuğu yeğenini bir şeyle takas etmek istiyor. Ama dikkatsiz davranırsan 4 kişilik vurucu timi senin üzerinde dikkatini yoğunlaştıracak. Portella bu kez kendi adamlarını kullanıyor. İşi bana vermek istedi ama onu geri çevirdim." Şimdi karanlık bir sokağa gelmişlerdi. Astor, "Teşekkürler. Seni nerede bırakayım John?" dedi. "Burada bırakabilirsin. Arabam birkaç sokak ötede." Genç adam durumu anlıyordu. Hescoe onunla birlikte görülmek istemiyordu. "Bir şey daha var," dedi Hescoe araba durduğunda. "Timona Portella'nın kardeş şirketinin oteldeki özel suitini biliyorsun herhalde. Bu gece Timona'nın kardeşi Bruno, işte o suiti birkaç kadınla birlikte kullanıyor. Koruması da olmayacak." "Tekrar teşekkürler," diyen genç adam arabasının kapısını açtı ve Hescoe karanlığın içinde gözden kayboldu. Marc Antonio günün son toplantısını yapıyor ve bunu olabildiğince kısa kesmek istiyordu. Saat akşamın 7'siydi ve akşam yemeğine bir sözü vardı. Görüşmesi en sevdiği TV yapımcısı ve iyi dostu Steve Brody ileydi. Brody yaptığı işlerde bütçesini hiç aşmazdı. Dramatik öykülerde onu başarıya ulaştıran sağlam içgüdüleri de vardı. Ve Marc Antonio'yu gelecek vadeden kariyerinde biraz desteklenmesi gereken genç kadın sanatçılarla tanıştırdı. Oysa bu akşam iki adam sanki çitin ters tarafındaymış gibiydiler. Brody, bulundukları iş kolunda güçlü ve müşterilerine pek sadık ajanlardan biri olan Matt Glazer ile birlikte buraya gelmişti. Görüşme yapıtını Steve Brody'nin 8 bölümlük destansı TV dizisi haline getirdiği bir romancının daha önce yayınlanmış 3 romanının TV'de yayınlanma haklarının satışı ile ilgili olacaktı. O kitaplarında yayın hakkını satmak isteyen Glazer, "Marc Antonio 3 kitapta muazzamdı, oysa çok satmadılar. Kitap yayıncılarının ne mal olduklarını bilirsin. Bir kavanoz dolusu havyarı 10 sent fiyatla satamazlar. Brody burada o kitapların TV için yapımlarını üstlenmeye hazır. Şu anda sen yazarın son kitabından eşek yüküyle para kazanmış durumdasın. Biraz cömert olmalı ve bir anlaşma daha yapmalısın," dedi.